Ayrım 22. Canavar. Peter Benchley. Sayfa 244. 24. Karen'in kolları uzanıyor, ona tutunmaya çalışıyor, gözleri yardım arayarak yalvarıyor ve genç kız Sharp'ın anlayamadığı bir dille haykırıyordu. Marcus Sharp ona ulaşmak istedi ama bacakları işlevini yapmadılar. Genç adam kendisini saydam bir çamurun içindeymiş gibi algıladı. Sanki bir şey onu çok ağır hareket etmeye zorluyordu. Kıza yaklaştıkça ondan uzaklaşır gibiydi. Ve sonra sanki bir şey kızı izliyormuş gibi oldu. Bu kocaman ve korkutucu bir şey olmalıydı. Çünkü giderek Karen daha çok paniğe kapılıyor ve feryatları daha yüksek sesle çıkıyordu. Birdenbire kız kayboldu. Onu izleyen şey de ortadan kalktı. Geriye kalan tek şey yüksek sesli bir vızıltıydı. Sharp uyandı ve bir an için nerede olduğunu kestiremedi. Yattığı yatak kendisininki değildi. Çok küçüktü ve ışık pek zayıftı. Yalnızca başının üzerinde bir yerden onu çağırır gibi ısrarcı vızıltılar geliyordu. Yatağın içinde döndü ve başucunda asılı gemi içi iletişim telefonunu gördü. Telefonu açtı, adını mırıldandı. Telefonda konuşan Stephanie'ydi. ''Kalk ve hazırlan. Marcus, gidiş zamanı.'' dedi. Sharp telefonu yerine koyar koymaz bedenindeki adrenalinin hızlandığını duyumsadı. Bu işe gönüllü olmuştu. Düne kadar kendisine heyecanlı bir serüven gibi görünen iş şimdi korkutucu bir hale giriyordu. Şimdiye değin denizaltı gemisiyle hiç dalmamıştı. Üstelik bu normal bir denizaltı değil, büyükçe bir arabanın üçte biri boyutlarında minik bir denizaltı aracıydı. Sharp kalabalık asansörleri sevmez, öylesini kim severdi ki, ve gemilerin denize bakmayan kameralarında rahatsız olurdu. Birdenbire genç adam, bende kapalı yerlerden korkma hastalığı, klostrofobi var mı diye düşündü. Kendi kendisine peki şu anda bunu öğreneceksin dedi. Tıraş olup blue jean pantolon, gömlek, yün çorapları ve kazağını giyinirken korkusu yeniden heyecana dönüşüyordu. Hiç değilse bu bir eylem ve öç alış olacaktı ve Stephanie'nin dediği gibi bir yaşam biçimiydi. Kameraya çıktığında güneş henüz ufuktan yükselmişti. Genç adam kendisine bir fincan kahve koydu. Kameranın kıça bakan pencerelerinden Eddie ile bir tayfanın birlikte denizaltı aracının üzerindeki muşamba örtüyü sıyırıp açtıklarını gördü. Stephanie de kıç üstündeydi. Denizaltı aracındaki video kameralarını yerlerine yerleştiriyordu. Daha sonra genç adam bakışlarını sağ tarafa kaydırdı ve Privateer'in geminin iskele tarafına yanaşmış olduğunu gördü. Güverteye çıkmak üzere harekete geçerken Hector ile kaptan köşkünde konuşan Whip Darling'in sesini işitti. Yön değiştirip kaptan köşküne çıkınca Darling bu kez ona hitap etti. ''Günaydın Marcus, şimdi de dibe inip yumurtalıklarını dondurmak istediğine emin misin?'' ''Sharp, evet eminim.'' dedi. Darling Hector'a döndü ve şöyle konuştu. ''Siz denizaltı aracını denize indirene kadar bu arkadaşım biraz oyalansın. Sonra denizaltının dalışını benim teknemden izleyebilir.'' Sharp sordu, ''Ben dalıyorum. Sen ne yapmak istiyorsun Tanrı aşkına Whip?'' ''Seni gözümün önünden ayırmak istemiyorum. Çünkü benim için yitirilmeyecek kadar değerlisin.'' diyen Darling gülümsüyordu. Daha sonra Darling kaptan köşkünden ayrıldı ve Privateer'deki yardımcısı Mike ile konuşmak üzere kıç üstüne doğru yürüdü. Sharp da elindeki kahve fincanıyla denizaltı aracına doğru giderken merdiven başında Stephanie ile karşılaştı. Genç kadın eliyle ona işaret edip ana kabin üstünde ve kaptan köşkünün arkasında yer alan su geçirmez bir kapıyı gösterdi. Bu kapı denizaltı aracının su altındaki hareketlerinin denetiminin yapıldığı kameraya açılıyordu. İçeri girdiler. Kamera yalnızca tavandaki kırmızı bir lamba ile aydınlatılmıştı. Buradaki dört televizyon ekranı şu anda yalnızca renk şeritleri gösteriyordu. Gemi personelinden Sharp'ın Andy adıyla anımsadığı denizci renkli ışıklarla bir takım düğmelerin bulunduğu bir gösterge tablosunun karşısına oturmuştu. Başında kulaklık ve ağzına doğru uzanan bir mikrofon vardı. Stephanie açıkladı. ''Andy tüm sistemlerimizi buradan kontrol eder. Senin arkadaşın Whip Darling'le dalışımız sırasında onunla birlikte burada kalacak. İstediğimiz zaman onunla iletişim kurabiliriz.'' Sharp televizyon ekranlarını göstererek sordu. ''Denizaltı aracı bir takım kablolarla suyun yüzeyine bağlı mıdır?'' ''Evet, her şey vakıf için video kasetlerine kayıt ediliyor. Fiber optik kablolarımızdan biri bunu yapacak. Benim denizaltı aracının içinde ve dışında monte edilmiş video kameralarım var. Ayrıca elimde de bir kamera olacak. Bir kamera da sana verebilirim istersen. Biz denizaltı aracında ayrı ayrı lumbuzların başında duracağız. Böylece olasılıkla farklı şeyler görebiliriz. Olur, bir kamera da bana verebilirsin diyen Sharp gülümseyerek ekledi. Eğer sende bu konuda gerçekten şapşallığa karşı dirençli bir kamera varsa kuşkusuz. Nelerin filmimi çekmemi istersin? Taş kesilmiş mercanları mı yoksa deniz yosunlarını mı çekeyim? Kesinlikle olmaz. Bugün yalnızca mürekkep balıklarını, başka hiçbir şey değil ama gerçek dev canavarı görüntülemek istiyorum. Yakından bakıldığında denizaltı aracı Sharp'a dev bir antihistamin kapsülü, kolları olan bir ilaç kapsülü gibi göründü. Her kolun uçlarında çelikten yapılmış kıskaçlar vardı ve onların arkasındaki küre şeklindeki yuvalara video kameraları oturtulmuştu. Güneş şimdi yükselmişti. En hafif bir rüzgar bile esmiyordu. Sharp denizaltı aracının üzerindeki kaportadan içeri sarkıp araca girerken her yerinden terler fışkırmaktaydı. Aracı olduğu yerden kaldırıp denize sarkıtacak vinci kullanan tayfa ona baş parmağını kaldırıp başarılar dileğinde bulundu. Sharp da hastalıklı bir gülümsemeyle ona karşılık verdi. Eddie ile Stephanie daha önce araca girmişlerdi. Sırtlarına kalın bir yelek giyinip aracın gauge ve anahtarlarını kontrol etmek üzere bulunacakları yerlere doğru emekliyorlardı. Kapsülün içi yaklaşık 3,5 metre uzunlukta, 2 metre genişlikte ve 1,5 metre yükseklikte boru şeklindeydi. 3 küçük lumbuzu vardı. Bunlardan baş tarafta olanında Eddie, yandakilerde Sharp ile Stephanie duracaklardı. Sharp'ın lumbuzunun önünde çelik döşemenin üzerinde kare şeklinde bir minder bulunuyordu. Genç adam diz çöktü ve mindere doğru yerde sürünerek ilerledi. Ancak bacaklarını bükerek mindere oturabileceğini, diz çöküp öyle durabileceğini ya da yüzüstü yatıp bacaklarını geriye doğru bükebileceğini düşündü. O durumlardan birinde olmak üzere lumbuza yüzünü dayayıp denizin dibine bakabilecekti. Ancak hiçbir şekilde tam ayakta durmasına olanak bulunmuyordu. Peki bedenine kramp girerse ne olacaktı? Onu nasıl atlatabilecekti? Kendi kendisine kötü olasılıkları düşünme, yalnızca işini yap diye düşündü. Genç kadına dibe inmemiz ne kadar sürer diye sordu. Yarım saat diye Stephanie açıkladı. Dakikada 30 metre inebiliyoruz. Fena değil. Ne olursa olsun bir saat süreyle dayanabilirdi. Gene sordu. Peki orada ne kadar kalacağız? En çok 4 saat kadar. 4 saat mi diye düşündü Sharp. Kesinlikle şansın yok, dayanamazsın. Genç adam kapsülün üzerindeki kaportanın tak sesi çıkararak kapandığını duydu. Stephanie ona geniş açılı mercekleri olan 35 milimetrelik bir kamera uzattı ve içinde film var, çalışmaya hazır durumda. Sen yalnızca düğmeye bas dedi. Sharp terli parmaklarıyla kamerayı almak istedi ama elinden kamera kaydı. Yere düşmeden onu havada kapan kadın, ''Sen ölü gibisin Marcus'' diye söylendi. ''Şaka yapmıyorum'' diyen genç adam ellerini pantolonuna sürterek kuruladı ve kamerayı ondan aldı. ''Neden endişeleniyorsun? Bu sanat eseri gibi bir derin su aracı. Eddie de birinci sınıf bir denizci.'' Gülümseyerek Eddie'ye sordu, ''Öyle değil mi Eddie?'' ''Lanet olası birinci sınıftan!'' diyen Eddie başlığına bağlı mikrofona bir şey söyledi. Ve birdenbire gemideki vinç oturduğu dayaklardan kaldırıp denize doğru sarkıtınca denizaltı aracı sertçe sallandı. Bir an için Luna Park'taki bir eğlence aracındaymış gibi oldukları yerde çalkalandılar. Sharp yüzünün lumbuza vurmaması için kendisini kontrol altında tuttu. Sonra araç suya çarpana kadar ağır ağır indirildi ve hareketleri yumuşak bir sallanma şekline girdi. Genç adam lumbuzdan baktığında deniz sularının cama hafifçe çarptığını gördü. Vincin çelik halatının ucunda bulunan kancanın araçtan ayrılışında çıkardığı madeni sesi işittiler. Kapsül suya dalmaya başlamış, şimdi tüm lumbuzları su kaplamıştı. Sharp yüzünü cama yapıştırıp güneş ışığını son kez görmek üzere gözlerini yukarıya doğru çevirdi. Hareketli suda kırılmış ışınlar gökyüzünün maviliği, bulutların beyazlığı ve güneş ışınlarının altın renginin hep birlikte dans edişi insanı hipnotize edici güzellikteydi. Sonra renkler soldu, yerlerini tek renkli donuk bir mavilik aldı. Denizaltı aracının elektrik motorunun hafif vınlaması dışında tüm sesler sustu. Dünya şimdi deniz tarafından yutulmuş gibiydi. Şu anda alnındaki, koltuk altlarındaki ve sırtındaki terler hızla buharlaşıyor ve genç adam üşümeye başlıyordu. Bir dakika içinde araçtaki sıcaklık 7-8 derece düşmüştü. Gene de Sharp sıcaklık düşüşünden değil, korkunun etkisiyle terliyor ve klostrofobinin saldırısına uğramış gibi oluyordu. Lumbuzdan dışarı baktı ve aracın dışındaki maviliğin hızla koyulaşarak mor renge dönüştüğünü gördü. Gözlerini aşağıya doğru çevirmek yürekliliğini kendinde buldu. Güneş ışınları suyu aydınlatmak üzere savaşım veriyor ama derinlerde tüketilip ortadan yok oluyordu. Aşağıda mor renkler yerini karalara ve geceye bırakıyordu. Hiçbir şey görmeden, işitmeden ve duyumsamadan ağır ağır aşağıya indiler. Sonra genç adam çevresinde hiçbir şeyin olmayışıyla rahatlamaya başladığını duyumsadı. Çünkü Darling'in o karanlıklar içinde ne bulunduğuna ilişkin söyledikleri aklındaydı. Onu görmek genç adamı herhalde iliklerine kadar titretecekti. 25. Sharp şimdi donacakmış gibi üşüyordu. Ayaklarındaki yün çoraplar kapsülün içindeki havanın yoğunlaşmasıyla ıslanmıştı. Yüzeydeyken bu ıslaklık insanı rahatlatıyordu. Oysa şimdi yoğunlaşmanın etkisiyle buharlaşma başlıyor ve çoraplar kurumuyordu. Adamın ayakları duyularını yitirmişti. Ellerini kazağının altına sokup koltuk altlarına doğru kaydırdı. Ve Eddie'nin omzunun üzerinden onun önündeki göstergelere baktı. Kapsülün dışındaki sıcaklık 4 dereceye, içindeki sıcaklık da 10 dereceye kadar düşmüştü. Henüz 600 metre derinlikteydiler ve dibe inişi sürdürüyorlardı. Eddie mikrofona aydınlatmayı çalıştırıyorum dedi ve bir anahtarı çevirdi. Denizaltı aracının üzerindeki 1000 wattlık lambalar yanıp ışıkları 5-6 metre uzaklıkta yutulmadan önce karanlık suları delip geçti. Aynı anda Sharp'ın gözlerinin önünde bir yaşam evreni patlamış gibi oldu. Işık demetinin içinde minik planktonik canlılar deniz yaşamının canlı kar fırtınası gibi kaynaşıp duruyordu. Pek minik bir karides lumbuza yapışmış ve camın üzerinde belli bir amaca uyuyormuş gibi yürümeye başlamıştı. Gri ve kırmızı kurdeleleri andıran bedeni ve sarı gözleri olan, üzerinde pembenin bir tonu renginde minik dikenleri bulunan hayvan, bir süre camın üzerinde solucanlar gibi kıvrandı ve sonra kaybolup gitti. ''Bak!'' diye Eddie önündeki lumbuzu gösteriyordu. Sharp görmek üzere oraya doğru uzandı ama onun göstereceği şey her neyse gitmişti. Kendi lumbuzuna dönen genç adam bir dakika sonra onu gördü. Yaratık dingince hareket ediyor ve kapsüle yaklaşıyordu. Genç adamın gördüğü hayvan yuvarlak, karnı şiş, kahverengi ve sarı renkli, yüzgeçleri sümüksü görünüşlü olan bir fener balığıydı. Gözleri mavi yeşil bir yara yeri gibi patlaklaşıyor, dişleri elmas gibi parlıyor ve derisi kara renkli damarlarla zigzaklanıyordu. Ayrıca derisinde yamru yumru diş gibi çıkıntılar vardı. Burun olması gereken yerde beyaz renkli ışık veren bir çıkıntısı bulunuyordu. Sharp daha önce fener balıklarının resmini görmüştü. Onlar ağzının önüne doğru uzanan fenerini öbür meraklı yaratıkları kendisine çekmek üzere kullanarak onları avlayan balıklardı. Arka planda kıyaslayacak başka hiçbir şey olmadığı için genç adam fener balığının ne denli uzakta ve ne kadar büyük bir yaratık olduğunu düşünemiyordu. Eddie'ye sen ne dersin diye sorarken ellerini açıp 50-60 santim aralıkla havada birbirine paralel olarak tuttu. Gülümseyen Eddie bir elini kaldırdı ve baş parmağı ile işaret parmağını 10 santim kadar aralıkta tutarak balığın boyu ancak bu kadardır diye gösterdi. Genç adam Stefani'nin kamerasının çalışmasının çıkardığı motor sesini duydu. Kadın kamerasını lumbuza dayamış, iyi pozlar elde edebilmek üzere kamerayı hafifçe hareketlendiriyordu. Sharp ona senin yalnızca canavarla ilgilendiğini düşünmüştüm dedi. Lumbuzdan dışarısını gösteren genç kadın sen bunları ne sanıyorsun? Tanrım şunlara bak hele diyerek yanıtladı. Genç adam Stefani'nin lumbuzunun önünden sarı renkli titrek ve parlak bir ışığın geçtiğini gördü. Arkasını döndü ve hayvanın kapsülün öteki yanına geçmesini bekledi. Bu yaratığın yüzgeçleri bulunmuyordu. Tüm sindirim sistemi bağırsakları ve midesi dışında yalnızca bir kesesi olan ve nabzı atan sarı bir ok gibiydi. Alt çenesinde bir sıra minik dişi vardı. Süt beyazı rengindeki gözleri baş tarafından yuvarlak düğmeler gibi patlak patlak çıkıntılar yapıyordu. Kısa sürede ışığa doğru çekilen diğer hayvanlar merakla ve korkmadan kapsülün çevresinde dolaştılar. Bunların arasında yılana benzer yaratıklar, koca gözlü ve tüm kafası ağız gibi açılmış yılan balıkları ve daha pek çok türden balık vardı. bir anda şarp kapsülün içinde patlayan Darling'in sesiyle sarsıldı. Emektar denizci, kendine orada görkemli bir hayvanat bahçesi buldun Marcus. Eğer akvaryumcuların aklı başına gelirse bir dahaki sefere balık tuzaklarını nereye indireceğimi ben de biliyorum artık dedi. Onlar şu resimleri görene kadar bekle Whip, elleri ve dizleri üzerinde emekleyerek gelecekler sana. O anda korkusunu unutan ve tüm lanet olası korkulara boş veren Sharp, genç kadının kendisine verdiği video kamerasını eline aldı. Mercekleri ayarladı, minderinin üzerine diz çöktü ve biraz sonra lumbusunun önünden geçecek gizemli şey için kendisini hazırladı. 26. Mike kendi suratına bir tokat attı. Canının yanışı bir süre uykusunu açtı. Ama balık bulucu aygıtın ekranına bakar bakmaz yeniden göz kapakları kapanmaya başladı. Ayağa kalktı, gerindi, esnedi ve lumbuzdan dışarı baktı. Gemi kıyıdan 500 metre kadar açıktaydı ve arkasında Bermuda'nın gri renkli hantal kütlesi görülmekteydi. Ada olmasa bir ufuktan öteki ufka kadar denizin üzeri bomboş olacaktı. Whip Darling her zaman fakir kişilerin sonarı dediği balık bulucu aygıtın ekranından gözlerini ayırmamasını yardımcısına söylemişti. Mike de onun sözlerine uyarak bir saati aşkın süredir ekrana bakıyordu. Ancak ekrandaki görüntü hiç değişmemişti. Deniz tabanını gösteren bir çizgiyle onun biraz üzerinde zikzaklı hareketler yapan küçük bir nokta şeklindeki denizaltı aracı görülüyordu. Ekranda başka bir şey yoktu. Balık sürüsünü temsil edecek kırıklı bir leke ya da balina gibi büyük ve yoğun kütleyi temsil edecek kırıksız bir leke görülmemekteydi. Normalde Mike teknede yalnız başına kalmaktan hoşlanmazdı. Ama bugünkü farklı bir durumdu. Yakında bir gemi vardı ve Whip o gemideydi. Tüm eylem 500 metrelik bir alan içinde gerçekleşiyor ve Mike işe karışmıyordu. Gözetlemek ve ekranda bir şey görürse bildirmekten başka işlevi bulunmuyordu. Hepsinden daha iyisi de karar vermek zorunda değildi. Oysa Mike sakin değildi. Yalnızca orada durup hareketsiz ekrana baktığı için değil, aynı zamanda deniz privateer'i usul usul salladığı için ne olduğunu anlayamadan iki kez kendisini uykuya dalar durumda bulmuştu. Eğer kafasını teknenin bölmesine vurmuş olmasa her iki seferinde de uyanamayacaktı. Telsizden parazitler ve ardından Whip'in sesi duyuldu. ''Privateer, privateer, privateer, privateer beni duyuyor musun?'' Mike mikrofonu eline aldı, konuş düğmesine bastı ve ''Seni dinliyorum Whip'' dedi. ''İşler nasıl gidiyor Michael?'' ''Uykuya dalmak üzereydim. Bu boyanın kurumasını beklemekten daha pis bir iş.'' ''Şu anda bir şey yok, sen de biraz ara ver.'' ''Öyle yapacağım.'' diyen Mike ekledi. ''Biraz kahve yapıp içecek, açığa çıkıp hava alacak ve aksilik eden bir pompayla uğraşacağım.'' ''Telsizin sesini yükselt ve kapıyı açık bırak. Böylece çağırırsan beni duyarsın.'' ''Anlaşıldı Whip, hazırlıklı olacağım.'' Mike mikrofonu yerine astı. Bir kez daha balık bulucu aygıtın ekranına baktı ve görüntünün değişmemiş olduğunu gördü. Dümen dolabının yakınındaki balık bulucu aygıtın ekranı parıldamayı sürdürdü. Birkaç dakika süreyle görüntü hareketsiz bir resim gibi kaldı. Sonra ekranın sağında alttan üçte bir kadar yükseklikte yeni bir leke göründü. Bu içi dolu tek kütleyi temsil eden bir lekeydi ve ekran boyunca hareket edip denizaltı aracına doğru yaklaşıyordu. 27. Canavarda bir değişiklik oluşuyordu. Bugüne değin büyümüş, olgunlaşmış, hep rastlantılara bağlı olarak yaşamış, akıntılarla sürüklenmiş ve yoluna çıkan besinleri avlayıp yemişti. Ama besinler bol bol bulunmuyordu artık. Edilgin davranış ona yaşamda kalışı garantileyemeyecekti. İçgüdüleri değişmemişti. Onlar genetik olarak programlanmış ve değişmez özelliklerdi. Oysa yaşamda kalabilmek üzere dürtüleri değişiyordu. Çevresine karşılık verişleri daha etkin duruma gelmişti. Artık leş yiyen bir hayvan olarak kalamayacaktı, avcı olmaya zorlanıyordu. Şu anda denizin altındaki yanardağın çevresini süpüren iki akıntının birbirine karıştığı noktada bulunan dev canavar suda ağır ağır süzülerek yükseliyordu. Çünkü denizin normal ritmini değiştirip çevredeki düzeni bozan bir şeyi algılayıp kışkırtılmıştı. Şimdi sanki bir şey onun dünyasını yırtıyormuş gibi çevresindeki değişikliği algılıyordu. Suda pek hafif ama ısrarla nabız gibi atan bir şey vardı. Sudaki küçük hayvanlar ileri geri hızla hareket ediyor ve yaşamsal parlaklıklarını çevreye yansıtıyor. Daha irice olan hayvanlar suyun basıncını değiştirmek üzere hareketleniyorlardı. Küçük ve göreceli zayıf olan bir insan gözü burada ışığı göremezdi. Oysa mürekkep balığının kocaman gözleri en ufak bir ışık zerresini bile saptayabiliyordu. Canavar şu anda ışık zerresinden çok daha fazlasının farkına varıyordu. Alt tarafında uzak bir yerde büyük bir ışık kaynağı vardı. Hareket ediyor, çevreye nabız atışı gibi ses yayıyor ve öbür hayvanları harekete geçiriyordu. Canavar günlerdir doğru dürüst beslenmemişti. Zaman kavramına karşılık vermese bile gereksinimlerinin çevrimiyle hareket etmekteydi. Bedenindeki büyük boşluğa suları doldurdu ve sonra huniye benzer organından püskürttü. Işığı hedef alarak harekete geçti. Şimdi avlanmaya başlıyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 256.